Ayrım 29. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Sayfa 344. Kadırgada bayram. Çoktandır İstanbul'da bayram yerleri kalmadı. Çocukların bayram günlerindeki İstanbul'a özgü eğlenceleri de 30-40 yıl gerilerde kalmış tarih oldu. İstanbul'un ünlü bayram yerlerinden biri de Kadırgada Cinci Meydanı'ydı. Nedenli büyük görünmeye özenirse özensin, Hilmi benden çok daha çocuktu. Belki de yaşından bile küçük bir çocuk sakladığı için içinde, bu çocukluğunu gizlemek için büyük görünmeye çalışıyor, dışını büyük göstermek istiyordu. Artık 15 yaşımızdaydık, yeni yetişme delikanlılar sayılırdık. Hele üstündeki resmi giysiyle bir asker okulu öğrencisi olarak bayram yerlerinde benim ne işim vardı? Bir bayram günü Hilmi'nin zorlamasıyla Kadırga'da kurulmuş olan bayram yerine gitmiştik. Hilmi tam bir bayram çocuğu sevinci ve gevezeliği içinde bayram yerinin tadını çıkartıyor. Ben de onu yalnız bırakmamak için ister istemez bayram yerinin eğlencelerine katılıyordum. Benimki kasılmaydı. Kendimi büyük sanmamın kasılması. Üstündeki resmi giysinin de verdiği yapay bir ciddilikti. Gerçekte ben de bayram yeri eğlencelerine katılmak istiyordum. Çadır tiyatrosuna girip o bayağı oyunun tadını çıkararak seyrettik. Boyalı teneke hedeflere, tüfekte püskül çivili mermiler attık. Asker olma isteğiyle içinden yanan Hilmi atıcılığa bayılıyordu. Atıcılık yine neyse ama binicilik de yapmak isteyince ona katılmam zorlaştı. Kaburga kemikleri dışa vurmuş, kendinden geçmiş araba beygirlerini, yük beygirlerini eğerleyip bayram yerine getirmişlerdi. Eğerler yük semerinden beterdi. Kimi beygirde semer vardı. Bu beygirleri binip bayram yerine bir baştan bir başa at koşturmak 5 kuruştu, yani pahalıydı. Hilmi beygire binmek için tutturdu. Benim olmazlanmam işe yaramadı. Üstelik ata binip benimle yarışmak da istiyordu. Bindik o uyuklayan beygirlerden ikisine. Hilmi'nin beygirlerin içinden seçerek bakla kırı bir ata bindiğini anımsıyorum. Eline de bir ince dal geçirmişti kırbaç diye kullanmak için. Baldırladık, topukladıksa da ikimizin de beygiri kımıldamadı. Beygir sahibinin bağırması ve kamçısıyla iki beygir yola düzüldü. Yola düzüldü diyorum çünkü beygirler haç kervanına katılmış gibi ağır gidiyordu. O denli ağır gidiyordu ki beygirci arkasından gelip koşturmak için hayvanını kamçılamak zorunda kalıyordu. Biraz beygircisinin zorlaması, biraz da Hilmi'nin kamçısıyla Hilmi'nin atı tırısa kalktı. Beygirci arkadan koşuyordu. Hilmi bakla kırı beygirin üstünde kendini Napolyon sanıyordu belki de. Ben hem de asker okulu giysisiyle bir yük beygirine söz geçirememekten sıkılmıştım. Neyse, dehçüş diyerek beygirleri bayram yerinin karşı sınırına ulaştırmıştık. Hilmi yarışı kazanmıştı. At binmekte benden yürekliydi. Canından bezmiş, beygirlerden inip yularları beygirlerinden daha çok kendilerinden geçmiş olan sahiplerine verdik. Su muhallebisi yedik. Su muhallebisini bilir misiniz? Şekersiz bir peltedir de üstüne pekmez dökülür. Niyet çektik. Hilmi ile paralarımızı ortaklaşa harcadık. Paranın çoğu ondan çıkardı çünkü o çalışıp para kazanırdı. Yahya Kemal Bey'in bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik dediği havada biz de şendik. İlginç kişiler. Çevrelerini renklendiren kişiler vardır, hiç unutulmazlar. Hatta çevrelerini renklendiren kişiler içinde renksiz olanlar bile vardır. Kendileri renksizken çevrelerini renklendirir ve bu yüzden unutulmazlar. Hilmi'nin çalıştığı dişçi muayenehanesinin gediklisi olmuş iki ilginç kişiyi anımsarım hep. Biri cerrah Mevlüt Efendi'ydi. Ben giyinişinden onu Arap sanırdım. Oysa Sivaslıymış ama 1. Dünya Savaşı'nda orduda cerrahlık edip Arap illerinde savaşırken Türkçesini de Araplaştırmış. Bir bedevi şeyhi gibi üst üste entarlar, hırkalar, ihram, aba, cübbe giyinirdi. Sıcak havalarda bile böyleydi. Bu denli çok üst üste giyindiğini şuradan biliyorum. Helaya gireceği zaman üstünde ne varsa çıkarır, helal kapısı önüne yuvardı. İkinci ilginç tip dişçi Mustafa Bey'di. Hilmi'nin söylediğine göre iyi Fransızca bilirmiş. Yeni camide gezginci dişçilik ederdi. O günlerde yeni cami avlusunda gezginci berberlik, gezginci dişçilik edenler vardı. Bu gezginci dişçiler dişçilik diploması olup da parasızlıktan muayenehane açamayan dişçilerdi. Bu dişçi Mustafa Bey'in ilginç yanı dinçlik ve gençlik veren bir hap bulmuş olduğu iddiasıydı. Onun buluşu olan bu hap insanın yaşamını da uzatıyor, yorgunlara dinçlik, yaşlılara gençlik veriyordu. Kendi sözlerine göre. Kendi yapımı olan hapların bileşimini yarı Fransızca, yarı Arapça ve biraz da Türkçe ile şöyle özetlerdi. Lak gliseri fosfat döşo, hububatın kışrındaki haraşiften istihsal olunur. Bu iki ilginç tipi de yarı deli ya da tatlı kaçık saydığım için onlarla hiç konuşmamıştım. Dişçi muayenehanesinin karşısında eski kabadayılardan ve eski kabadayıların çoğu gibi eskimiş kabadayılık ünün gölgesinde işlerini yürüten Çakır Mehmet'in Beyazgül adlı meyhanesi vardı. Çakır Mehmet bu meyhaneden ve daha örtülü işlerinden çok para kazandıktan sonra Yenikapı'da deniz üstündeki ganizinosunu açmış, daha da çok para kazanmıştı. Beyazgül'ün 2-3 dükkan üstündeki Halepli Hacı'nın tatlıcı dükkanını anımsıyorum. Burada yazları dövme dondurma yapılırdı ve bu dondurma öyle lezzetli olur denilirdi ki İstanbul'un çok uzak yerlerinden hem ağızlarının tadını bilip hem de parası olanlar buraya dondurma yemeye gelir. Ayrıca buradan kap içinde dondurma alıp evlerine götürürlerdi. Dövme dondurma çekildikçe sakız gibi uzardı. Ders yılı sonunu tukları. Ders yılı sonu gelmişti, sınavlar başlamıştı. Sınıfımın en çalışkanı bendim. Bizim derslikte birincilik için çekişeceğim. Bana rakip olabilecek başka bir çalışkan öğrenci yoktu. Yarışamamak, birilerini geçememekten sıkılıyordum. Bu durumda yalnız bizim derslikte değil, 9 şubeden oluşan bütün 7. sınıf öğrencileri için de birinci olmak istiyordum. Kendi kendimle yarışırdım. Amacım sınavda bütün derslerden tam numara almaktı. İçinde yaşadığım ortamda kendimi savunmam, korumam gerektiğini bir daha belirtmeliyim. Bilinçli olarak değil, koruma içgüdüsüyle kendimi savunuyordum. Oysa sınıf çalışkanları sınıfın öbür öğrencileri için sevimsizdirler. Özellikle birincilik diye bir psikoloji, bir birinci olma tutkusu vardır ki böyle olan öğrenciler gerçekten sevimsizdirler, hatta kötüdürler. Sınıfta birinci olabilmek, arkadaşlarını geçebilmek için çok kötülük yapabilirler. Bu birincilik psikolojisinde kendilerinin birinci olmaları isteğinden çok başkalarının geride kalması, ikinci, üçüncü olması gibi bir istek gizlidir. Hele benim sınıf arkadaşlarım benimle Mehmet'ten başka hepsi, aynı sınıfın dönek öğrencileri, başka başka okullardan gelmiş haylaz çocuklar oldukları ve çalışmaya da alışık olmadıkları için çalışkan olana daha çok düşmandırlar. Bunu daha ilk günlerde sezmiştim. Kendimi koruyabilmek, savunabilmek için sevimsiz olmamalıydım. Bunun çıkar yolunu buldum. Sınıf arkadaşlarıma yardım etmek, hatta kopya vermek. Arkadaşlarıma yardım etmem, onları derse çalıştırmam, sınavlarda kopya vermem, kendimi savunma yollarından başka biriydi. Bütün öğrencilik yaşantımda hiç kopya yapmadığım, kopya yapmaya gereksinmediğim halde sınavlarda her isteyen arkadaşıma kopya verdim. Doğrusu ilk günlerde isteyerek gönüllü olarak yani arkadaşlarıma yardım etmek için kopya vermiyordum. Sevimsiz olmayayım, düşman kazanmayayım diye onlara isteksizcesine kopya veriyordum. Onlara kopya verişimin nedeni alay edilmemek, küçümsenmemek. Onlara bilgimle üstünlük sağlamak, değerli ve güçlü olduğumu onlara kanıtlamaktı. Ama sonraları isteksizcesine de olsa, mekanik de olsa bu yardımlarımdan doyum almaya başladım. Gitgide sınıf arkadaşlarıma yardım etmek, onlara kopya vermek, kendiliğimden yapmam gerekli bir görevim gibi oldu. Çünkü sınıf arkadaşlarımı gittikçe sevmeye başladım. Kendimi onlardan ayrı düşünemiyordum. İleriki sınıflarda zorla ders çalıştırdıklarım, kavga ederek ders öğrettiklerim. İstemeseler bile kopya verdiklerim çok olmuştur. Artık sınavlarda arkadaşlarıma kopyayı kendime düşünerek değil, onları düşünerek veriyordum. Sevimli olmak için değil, yardım etmek görevim olduğu için kopya veriyordum. Arkadaşlarıma bu yardım isteği beni hiç sevmediğim birincilik tutkusuna kapılmışların bencilliğinden, birinci olabilmek için başkalarının ikinci olmasına çalışmak kötülüğünden kurtardı. Bütün yaşamımda hep birinci olmayı istemişimdir ama birinci olmak için hiç kimseyi ikinciliğe düşürmeye çalışmadım. Bunun nedeni 7. sınıftaki arkadaşlarıma karşı kendimi koruma ve savunma duygusuyla başlamıştır. 7. sınıfta bir yıl önce dönmüş olan arkadaşlarım bu yılda sınıfta kalacak olurlarsa alaya çıkarılacaklardı. Alaya çıkarılmak öyle korkunç geliyordu ki alaya çıkmaktan daha kötü hiçbir şeyin olamayacağı öyle etkili anlatılmıştı ki öğrenciler alaya çıkarılmamaları için her yola, her umara başvurabilirlerdi. Başvurulan bu yollar arasında yalnız ders çalışmak yoktu çünkü ders çalışma alışkanlığını elde etmemişlerdi. Derse çalışmak yapamayacakları bir şeydi. Nitekim hem 7. sınıfta hem daha sonraki sınıflarda aylarca gece gündüz çalışıp yazılı kopya hazırlayanlar vardı. Kopya hazırlamak için çalıştıklarının onda biri kadar o derse çalışmış olsalar sınıf geçecekleri kesindi. Ama onlar ders çalışamazlar, yani çalışmazlar ama boyuna çalışarak çekecekleri kopyaları hazırlarlardı. Ders çalışmak alışkanlığını elde etmemeleri, derse çalışmamaları da elbet kendi suçları değildi. Öğretmenden iyi numara alabilmenin yollarından biri de kendilerini öğretmeni acındırmaktı. Ama bu acındırma yalvararak yapılmaz. Kendine göre vatan uğruna kanlarını dökecek, canlarını verecek kahraman adayları olarak nutuk atarak yapılırdı. Hani kaleminden kan damlıyor denilenlerden, etkili yazma yeteneği olan bir öğrenci her dersin öğretmeni için ayrı ayrı ders yılı sonunda okunacak veda nutku yazardı. Ya bu nutku yazan öğrenci ya da kuvve-i natıkası ve hitabet kudreti olan başka bir öğrenci, o öğretmenin o ders yılındaki son dersinde de bu nutku okurdu. Ders yılının son dersinde veda nutkunu yazıp okuyanlar belli arkadaşlarımızdı. Bunlardan şimdi anımsayabildiklerim Kadıköylü Muhlis ya da Erkan-ı Harp Muhlis dediğimiz arkadaşımızla Müntehir Necdet dediğimiz arkadaşımızdı. En etkili veda nutuklarını bu ikisi yazar ve çekerdi. Erkan-ı Harp Muhlis subay çıktı, levazın subayı oldu. Müntehir Necdet ise bizden sonraki sınıflara kalıp harp okulundan ayrıldı. Subay olamadı. Dersin sonunda veda nutku yazacak olan öğrenci bu nutku yazmak için 1-2 gün çalışırdı. Ders yılı sonundaki son dersini vermek için öğretmen dersliğe girince her zaman olduğu gibi çavuş dediğimiz mümessil dikkat deyip komut verir, hepimiz ayağa kalkardık. Öğretmen ya eliyle oturmamızı işaret edince ya da kürsüye gidip sandalyesine oturunca biz de otururduk. İşte tam bu sırada bu kez veda nutkunu yazmış olan öğrenci ya da sınıf çavuşu ikinci kez dikkat diye komut verir. Biz yine sıralarımızda ayağa fırlar, abartılı davranışlarla esas vaziyete geçerdik. Komut veren öğrenci tok ve alabildiğine ciddi bir sesle öğretmene şöyle derdi. Efendim, yüksek müsaadeniz olursa arkadaşımız falanca efendi, sınıf arkadaşlarımızın heyecan ve hissiyatına tercüman olacak. Bu durumla ilk karşılaşan öğretmenler yani ne olacak gibilerinden bir şaşkınlık geçirir. Öğretmenin bir şey söylemesine fırsat bile kalmadan nutku okuyacak olan öğrenci elindeki yazılı kağıttan nutku okumaya başlardı. Veda nutkunu okumak en az yarım saat sürerdi. Veda nutukları kahramanlık, fedakarlık, yiğitlik anlatan en acıklı sözcüklerle dolu olurdu. Öğretmenimizin bizlere verdiği ilim ve irfan sayesinde nasıl birer münevver ve vatanperver zabit olup milletimizi ve devletimizi düşmanlara karşı kanımızın son damlasına ve son nefesimizi verinceye kadar nasıl vatan kalesini müdafaa ederek bize verilen emekleri ve yapılan fedakarlıkları hak edeceğimiz, vatan uğrunda kan dökmekten asla çekinmeyeceğimiz anlatılırdı. Bunlar gerçekten çok acıklı sözlerdi. Hele nutku okuyan hatip ses tonlarıyla, edalı tavırlarıyla bu acıklı sözleri daha etkileyici biçime sokardı. Veda nutkunu dinleyen öğretmenlerin çoğunun gözleri dolar, kimisi de kendini tutamayıp ağlardı. Örneğin İngilizce öğretmenimiz Atıf Bey, Erkan-ı Harp Muhlis veda nutkunu söylerken ağlamıştı. Nutkun acıklı etkisiyle o denli üzülenler olurdu ki yeter yeter anlamına elleriyle işaret ederlerdi. Ağladıklarını belli etmemek için yüzünü kara tahtaya çevirip mendilleriyle gözyaşlarını silen, burunlarını çeken öğretmenlerimiz de olurdu. Bu öğretmenler artık kafeslenmiş demekti. Düşman karşısında yurdu savunmak için son damlasına dek kanlarını dökmeye söz veren bu yavruların subay çıkabilmeleri için sınavda numara verirken hasis davranamazdı. Bu nutuk gösterisi ciddi bir tören havası içinde yapılırdı. Veda nutku bitince nutkun etkisinde kalan öğretmen üzünçlü, titrek bir sesle duygularını dile getirir. Çoğu paydos zilinin çalmasını beklemeden bize başarılar dileyerek derslikten çıkardı. Öğretmen derslikteki gürültüleri duyamayacak denli uzaklaşınca derslikte alaylar, kahkahalar, bağırıp çağırmalar başlardı. O dersin kitaplarını havaya fırlatanlar bile olurdu. Çünkü oynanılan oyun başarılmıştı ama her zaman veda nutkundan başarı sağlanamazdı. Kimi öğretmenler eski denemelerinden bildikleri için bu numaraları yutmazlardı. Nutku okuyacak olan daha, "Efendim, yüksek müsaadeleriniz olursa arkadaşlarımın heyecan ve hissiyatına" derken öğretmen suratını buruşturup eliyle de işaret yaparak "Otur otur yerine" diye nutuk verecek olanı terslerdi. Bu öğretmenlere veda nutku numarası sökmezdi. Onlar daha önceki yıllarda bu nutukları çok dinlemişlerdi. Hatta çok başarılı nutuklar elden ele dolaşır, kopyaları çıkartılarak başka dersliklerde de okunurdu. Aynı nutkun ayrı öğretmenlere okunması gerekirken şaşırmalar olur. Başarılı bir nutuk aynı derslikte aynı öğretmene birkaç kez de okunurdu. Öğretmenlerimiz için de her ne olursa olsun veda nutku dinlemekten hoşlananlar da vardı. Sınıf arkadaşlarım benim iyi ve etkili yazı yazdığımı bilirlerdi. Pek çoğu kız arkadaşlarına mektup yazmam için rica etmiştir. Lisede ve harp okulunda pek çok arkadaşımın ağzından tanımadığım kızlara mektuplar yazmışımdır. Böyle olduğu halde benden bir kez bile veda nutku yazmamı istememişlerdir. Çünkü hem onlarınki denli etkilisini yazamayacağımı hem de yazmak istemeyeceğimi biliyor olmalıydılar. İlk tüfek. 7. sınıf ders yılı bitmişti. Sınavlar sona ermişti ama sınavların sonuçları daha bize bildirilmemiş, karnelerimiz verilmemişti. Ders yılı sonunda kamp denilen 15 günlük bir dönem başlamıştı. Kampın sonunda karnelerimiz verilecekti. Kampı yine okulda geçiriyorduk. Her birimize bir tüfek verilmişti. Bunlar ilk tüfeklerimizdi. Tüfeklerimizin sicilini, numarasını ezberletmişlerdi. Tüfekler okul yapısının en alt katındaki silahhanede, tüfekliklerde dururdu. Sabah kahvaltısından sonra tüfeklerimizi buradan alır, teçhizatımızı, teçhizatın Türkçesi donatım ya da donatıdır. Teçhizat deyince şunlar akla gelir: palaska, kütüklük, ekmek torbası, matara, arka çantası, beylik denilen battaniye, subayların harita çantaları, dürbünleri de donatımındandır. Kuşanır, dış bahçede sabah yoklamasına çıkardık. Bize o yıl tüfek, kasatura, palaska, kütüklük verilmiş ama arka çantası verilmemişti. Askerliği bir yanıyla çok sevdiğim, orduda küçük rütbeli bir subay olarak başarılı olduğum ve iyi sicil aldığım halde oldum olasıya şu tüfeği bir türlü sevememişimdir. Tüfeği neden sevmediğimi öğrenciliğimde bilmiyordum. Çok sonraları düşüne düşüne buldum. Herkesin şapkası kendi başının büyüklüğüne göredir. Ayakkabımız ayağımıza göredir. Giysimiz de böyledir ama tüfeğe gelince bütün tüfekler hep bir boydaydı. Oysa tüfeği taşıyacak olan bizler hep bir boyda değildik. Bir 80 boyundaki öğrenci ile bir 58 boyundaki öğrenci omuzlarında hep aynı uzunluktaki tüfeği taşıyorlardı. Tüfek kayışı boya göre ayarlanırdı ama tüfeğin boyu ayarlanamazdı ki. Kısa boyluydum. Hoş, sonraları da uzamadım ya, tüfeğimi omzuma alınca tüfeğimin kabzası, tutamağı diz kapağımdan aşağıya dek sarkardı. Tüfek benim sağımda bacağı kesilmiş üçüncü bir ayak gibiydi. Sonra yüklendiğimiz yalnız tüfek değildi. Tüfekten başka palaska, kütüklük, kasatura, matara, ekmek torbası, arka çantası, bunlara ek olarak harp okulunda verilen harita çantası, dürbün, hele harp okulu stajında verilen tel makası, portatif kazma küreği de kuşanınca ben bütün bu kalabalık görüntünün altında görünmez olurdum. Doğrusu bu kılıkta kendimi uzaktan görüp gülmeyi çok isterdim. Yürüyüşte bütün bunlar cangul cungul sesler çıkarırdı. Harp okulu ilk sınıfındayken bütün bu donatıma ek olarak bir de zehirli gaz maskesi takmıştık ki işte o zaman kalabalık görüntümüz daha bir heyheyli olmuştu. Öyle sanıyorum ki tüfeğe sevgisizliğim boyumun kısalığındandı. 15 günlük kamp döneminde tüfeğimizi yağlamayı, temizlemeyi, tek er eğitimini, yanışık düzende manga eğitimini öğrenmiştik. İcadiye tepelerine çıkar, orada talim yapardık. Tüfek askerin namusu diye öğretilmişti. Olur olmaz yere bırakılmazdı. 2 yıl sonra lise öğrencisiyken çıktığımız bir uzun yürüyüşte verilen kısa molada işemek için tüfeğini duvara dayamış olan bir arkadaşımızla doğulu bir yarbayın atın üstünden "Ula, ananın tığı değil o, ananın tığı değil o" diye bağırdığını hiç unutamıyorum. Kampta harbi denilen ince maden çubuğun ucundaki deliğe temiz paçavra ya da üstüpü geçirilerek tüfek namlusunun nasıl temizleneceği de öğretilmişti. Gazlı üstüpüyle temizlenen tüfek namlusu yağlanmadan bırakılırsa namlu içinin nasıl karıncalandığı, yani pas tuttuğu, yivlerle setlerin aşınıp namlunun kaval denilen biçime girdiği örnekle gösterilerek anlatılmıştı. Bu yüzden tüfek muayenesine çok önem veriliyordu. 29. ayrımın sonu, sayfa 354.